12. Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 139. FHKC, Japon, Kızıl Ordu ve Carlos. Paris'teki temiz mahkemesi bu hafta 29 Ocak 2010'da sizin ne derece ilginizi çeker bilemiyorum ancak 1974'te vuku bulan el bombalı bir saldırıyla ilgili olarak bir karar aldı. Paris Saint-Germain'de şimdi ölmüş bulunan Siyonist bir lidere karşı onun sahibi olduğu bir mekana karşı gerçekleştirilmiş bir saldırıydı bu. Operasyonu kimin gerçekleştirildiği bulunamadı, kimse de suçlanmadı. Aynı dönemde Hollanda, Lahey'de bir FHKC, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi operasyonu gerçekleştirmişti. Fransa'nın Hollanda Büyükelçisi dahil 11 kişi rehin alınmıştı. Eylemin başındaki militansa bir Japon FHKC gönüllüsüydü. Hollanda'nın Lahey şehrindeki Fransız Büyükelçiliğini, Fransa'da tutuklu bulunan FHKC militanlarının serbest bırakılması amacıyla işgal ettiler. O sıralar Japon Kızıl Ordu örgütü Japonya'da dağılmış ve onlardan kalanlar da Beyrut'a gelip FHKC'ye katılmışlardı. Bilahare Lahey operasyonundan sonra yeniden bir araya gelip yeni bir Japon Kızıl Ordu örgütü kurdularsa da neticede Lahey'de gerçekleştirilmiş olan söz konusu eylem bir FHKC operasyonuydu. Japon Kızıl Ordu'nun tarihi lideri Fusako Shigenobu yoldaş bu hadiseden dolayı da yargılandı ve 20 yıl hüküm giydi. Şimdi Japonya'da bir cezaevinde yatıyor. Oysa kendisinin bu saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu. Lahey'deki bir FHKC operasyonuydu çünkü. Şimdi Fransız mahkemesi bu iki eylemi yani Paris'teki el bombalı saldırıyla yine aynı günlerde Hollanda'da gerçekleştirilen rehin alma eylemini irtibatlandırıyor. Öyleymiş gibi bir karar almış bulunuyor. Üstelik beni de bunlarla irtibatlandırmaya çalışıyorlar. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 6 Şubat 2010. Japon Kızıl Ordu eylemcilerinin Lahey'deki Büyükelçilik baskınından sonra yapılan pazarlıklar tıkanır ve bu dönemde kimilerine göre elçilik eylemine destek mahiyetinde Paris'teki meskür bombalı saldırı gerçekleştirilir. Olayda 2 kişi ölür, 34 kişi de yaralanır. Yapılan pazarlıklar da bu bombalı saldırıdan sonra ister istemez çözüme kavuşur. Tutuklu FHKC militanları serbest bırakılır, yüklü de bir fidye alınır ve hepsi beraber Orta Doğu'ya dönerler. Bazı rivayetlere göre ki kumandan Carlos bunun apaçık bir manipülasyon olduğunu vurguluyor, Paris'teki saldırıyı düzenleyen kişi Carlos'un ta kendisidir. Fransa'daki Mossad üssü Rue Copernic'e saldırı. Oradaki gönüldaşlarla konuşmak hakikaten çok hoş oldu, çok naziksiniz. Konuşmanın başında avukat Güven Yılmaz, Time Türk sitesi için yapılan bir röportaj vesilesiyle Fazıl Duygu'nun Carlos'a bazı sorular göndereceğini söylüyor ve telefonu Fazıl Duygu'na veriyor. Kumandan Carlos, Fazıl Duygu'na gazeteci Duygu'nun tanınmış şahsiyetlerle o güne dek yaptığı röportajları ihtiva eden Sen Yıkmazsan Yıkılmaz adlı kitabını aldığını, gerek kapakta gerekse kitabın ilk sayfalarında kendisine özel bir yer vermesinden dolayı memnuniyetini belirtip teşekkür ediyor. Fazıl Duygun da FHKC'den yoldaşı Leyla Halid'in bir hafta kadar önce Carlos'a şahsı aracılığıyla çok selam söylediğini, Halid'in şu sıralar İsrail'in son işgal politikaları sebebiyle çok yoğun bir mücadele verdiğini ifade ediyor. Duygun gelecek hafta Leyla Halit'le Baş Yücelik Devleti üzerine bir röportaj gerçekleştirmeyi planladıklarını ekliyor. Bunun üzerine Kumandan Carlos, eşi Isabel'in adresinin mutlaka Leyla Halit'e iletilmesini, önümüzdeki günlerde kendisinin bir şahitliğinin gerekebileceğini, Leyla Halit'le temas kurmalarının bu yüzden çok ama çok önemli olduğunu vurguluyor. Bilahare Carlos'un avukatlarından avukat Hasan Ölçer telefonu alıyor ve selamlaşıp birbirlerine hal hatır soruyorlar. Telefonu tekrar avukat Güven Yılmaz alıyor ve görüşme kaldığı yerden devam ediyor. Az önce Leyla Halit'ten bahsettik. Şimdi onun çok ilgisini çekecek bir meseleden bahsetmek istiyorum. Geçen çarşamba Mart'ın 17'sinde yani cezaevine gelen birkaç polisle konuşmak üzere çağrıldım. 3 Fransız polis amiriydi gelen. İkisi terörle mücadele bölümündendi. Birisini önceden tanıyordum fakat diğerini ilk kez görüyordum. Başka bir bölümden bir diğer polis yetkilisi daha vardı. Her neyse çok saygılı ve nazik davrandılar. Nisan 1999'da söz konusu olan Rogatory İstinabe Komisyonu'nun bahsi edildi. Terör faaliyetleriyle ilgili Paris'teki mahkemenin başkanı olan Fransız hakim Marc Trevedic ile ilgili bir mesele bu. İşte bana da 3 Ekim 1980'de gerçekleştirilen Rue Copernic saldırısı hakkında sorular sormak istiyorlardı. Mezkür saldırı şöyle cereyan etmişti. Patlayıcı yüklü küçük bir motosiklet kullanan bir kişi, Ruh Kopernik üzerindeki Yahudi toplumu merkezinden çıkan insanlara yönelik bir saldırıda bulunuyor ve 4 kişinin öldüğü, 40 kadarının da yaralandığı bir patlama meydana geliyor. Bu hadiseden dolayı ben suçlanmıyorum. Olayla alakamın olmadığını polis de biliyor zaten. Yine de olayla ilgili benim fikirlerimi almaya gelmişlerdi. Ben hatta polisle bile tarihi hakikatlerin olanca berraklığıyla ortaya çıkması için herkesle işbirliği yapabileceğimi belirtirim daima. Kuşkusuz ben bir muhbir falan değilim. Aksine böylesi polis muhbirlerini hep infaz ede geldik. Böylelerinden ve böylesi işlerden hoşlanmam. Evet, bana bir takım sorular sordular. Ben de FHKC'nin politik çizgisini açıklama tarzında cevaplar verdim. Elbette bu görüşmenin tutanağını alamadım. Böyle bir kanuni hakkım yok. Ancak orada konuştuklarımı tabii ki hatırlıyorum ve belki bilmek istersiniz diye de konuşulanları şu şekilde çerçeveleyebilirim. En başta Ruh Kopernik eylemi meşru bir hedefe karşı düzenlenmiştir. Şöyle ki El Aliyah komiteleri diye bir şey vardır. El Aliyah, Kudüs'teki Siyon Dağı'ndan, ki Kudüs'teki yedi tepeden biridir, cennete yükseliş demektir. Siyonist tabiri de oradan gelir. Asli anlamına göre Siyonist diye dindar insanlara denir. El Aliyah ise İbranice yükseliş demektir. Kudüs'e veya Kudüs'ten yükseliş. Neyse, işte sözünü ettiğim bu Aliyah komitelerinin işi de Yahudi yerleşimcileri eğitip teçhizatlandırarak Filistin'e göndermek. Yani orada yerleşmek üzere evdir, arabadır, paradır vesaire ihtiyaçlarını karşılamak. FKÖ de tarihi 1960'lara kadar giden bir karar alıp tüm bu Aliyah komitelerinin meşru birer hedef olduğunu ilan etti. Çünkü onları Filistin'e varmazdan önce vurmak büyük ehemmiyet arz ediyordu. Bu bakımdan polislere şunu anlattım. Biz sinagoglara saldırmayız. Bu bir kuraldır. Hiçbir Müslüman bir sinagoga yahut kiliseye saldırmaz. Buna örnek bir hadise geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da vuku buldu. Mücahitler görünüşe bakılırsa İstanbul'daki sinagoglara saldırdı. Halbuki onlar aslında sinagog değil, sinagog kılıfı altında bir ülkeye yerleşen Mossad'ın üsleriydi. Bir diğer ifadeyle mücahitler sinagoglara değil, Mossad üslerine saldırmışlardı. Delili de şu ki İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi ve Türkiye Başbakanı da ona başsağlığı dileğini iletti. Bu ne demekti? Demek ki orada ölenler Yahudi asıllı Türk vatandaşı değil, yabancı, yani İsrailli Siyonistlerdi ve bu yüzdendir ki İsrail Dışişleri Bakanı gelmiş, Türkiye Başbakanı da bu yabancı ülke bakanına ölen yabancılar için başsağlığı dileklerinde bulunmuştu. Yoksa Yahudi olan Türkiye vatandaşları da diğer Müslüman yahut Hristiyan vatandaşlar gibi saygıdeğerdir şüphesiz. Kısacası İstanbul saldırıları bir dine, bir mabede yahut belli bir dinin mensuplarına dönük bir hareket değildi. Mossad ajanlarını hedeflemekteydi. İşte bunun gibi 1980'de düzenlenen Ruh Kopernik saldırısı da gerçekte bir sinagogu ve orada ibadet edenleri hedeflemiyordu. Aliyah komitelerini ve oradaki merkezde yaptıkları toplantıyı, o toplantıya katılanları hedefliyordu. O toplantıdan çıkanlara yönelik olacaktı saldırı. Ne var ki bu eylemi düzenleyen militanlar tecrübesizliklerinden dolayı bir hata yaptılar ve söz konusu merkezin içinde bulunan sinagogdan dağılanları hedef aldılar. Elbette bu da Batı basınında çokça istismar edildi. Hadise bir sinagoga karşı düzenlenen saldırı olarak yansıtıldı. Oysa kimsenin bir sinagoga saldırma izni ve niyeti yoktu. Meselenin aslı da bu şekilde değildir. Uzun uzun bunları anlattım ve açıkladım polislere. Filistin direnişini, FHKC'yi ve eylemlerini araştırırken içine düştükleri yanlışları tek tek gösterdim. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 20 Mart 2010. Türk militan Mossad ajanını nasıl öldürdü? 1970'lerdeki bir hadiseyi anlatacağım şimdi size. O dönem bizimle ittifak yapmış olan THKPC örgütünden bir Türk yoldaşım vardı. Örgütünün genel sekreteri Mahir Çayan, 1971 yılında İsrail'in İstanbul Başkonsolosunu Efraim Elrom kaçırdıktan sonra öldürülmüştü. O geceyi hatırlıyorum, Londra'daydım. Nasıl üzülmüş ve kendimi çaresiz hissetmiştim. Ürdün'deki Kara Eylül olayı ve 1971'deki askeri kuşatmadan sonraydı. İşte THKPC'nin kimi militanları da saklanmak için Beyrut'a gelirken, diğer bir kısmı da Paris'e gelmişti. Böylece FHKC ile ortak çalışacaklardı. Neyse, örgütünün askeri sorumlusu olan Türk yoldaşımı bir Mossad ajanı izler, şöyle siyah şapka takan biri. THKPC'li yoldaşımı cadde ve parklardan geçerek saatlerce takip eder ama tam bir profesyonel olduğu için kendisinde kollar ve pusuya düşebileceği bir yere asla gitmez. Yoldaşım nereye giderse gitsin, işte otobüstür, Paris metrosudur falan ama bir türlü adamdan kurtulamaz. Artık akşam olmaya başlamıştır, hava yavaş yavaş kararır. Saat 7 gibi arkadaşım hemen evine gitmeye karar verir o an. Apartmana girer, Mossad ajanı da arkasında. İşte tam o anda arkadaşım onu pusuya düşürür, bıçaklayıp öldürür, sonra dairesine götürüp küvete sokar. Bir mucize eseri olarak bu eylem esnasında kimse apartmana girip çıkmaz. Ben bu hadiseye karışmadım tabii ama karışanları biliyorum. Yoldaşın evine gelip ne yapacağız şimdi bu cesedi falan diyorlar. Gülüyor. Sonraki 3 gün boyunca cesedi parçalara ayırarak evden çıkartmak ve böylece başlarından def etmekle uğraşıyorlar. Bu olayla ilgili olarak bugüne kadar ne basında en ufak bir haber çıktı ne de hakkında herhangi bir kanuni soruşturma açıldı. Fransız polisi meseleyi bile ayrı öğrenmiş olsa da Mossad illegal olarak çalıştığı için üzerinde herhangi bir araştırma soruşturma yapma gereği duymadı. Bu ölen Mossad ajanının üzerinden ne herhangi bir kimlik, ne bir not ne de kimliğini tespite yarayacak en küçük bir şey çıktı. Siyonizm gözünde bir kahraman olarak öldü gitti. Onlar bizden, biz onlardan böyle karşılıklı birbirimizi öldürüyor, savaşıyorduk. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 27 Şubat 2010. Fransa'nın dünü, bugünü, yarını. Kumandan Carlos, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki basın toplantısını iptal ettirmek üzere Fransız hükümetinin yaptığı baskı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Meselenin teferruatını bilmiyorum. Müşahhas teferruat üzerinde yorum yapmak isterdim. Orada gerçekten neler olduğunu cidden bilmiyorum. Fakat benim burada bulunuşum itibariyle Fransız kurumları hakikaten çok büyük bir rahatsızlık içinde. Ben illegal biçimde Fransa'da tutuluyorum. Bunu anlamalısınız. Çok üst seviyede hakimlerle muhatap oldum bu süreçte. Fırsat buldukları bir anda avukatlarımdan birine benim durumumdan utanç duyduklarını söylemişler. Yaptıkları her şey illegal. Fransız kanunlarına göre yasa dışı biçimde tutuluyorum ben Fransa'da. Evet, Fransız kanunlarına göre durumum aynen böyle. Anlıyorum. CIA benim Fransa'daki bir hapishanede alıkonulmamı istedi. Fransız gizli servisiyle CIA yetkilileri arasında başka bir meseleden dolayı yapılan bir pazarlık sonucu benim yasa dışı biçimde Fransa'ya getirilmemde mutabık kalındı. Amerikan işbirlikçisi birkaç Fransızın o dönem düştüğü zor durumdan kurtulması için ben kullanıldım. Bu temelde hadiseler tamamen çarpıtılmıştır ve Fransız hakimler de bunu çok iyi biliyor. Kısacası buraya illegal olarak getirilişim, sözünü ettiğim bu Fransızların başının altından çıkmıştır. İtirazım en başta bunadır. Yoksa Fransa büyük bir ülkedir, bağımsız bir ülkedir, yani bir ajan ülke falan da değildir. Kaldı ki yıllardır Fransa'da olmak benim için de hoş bir durum oldu. Fransızcayı da çok iyi konuşuyorum fakat bu başka bir şey. Charles de Gaulle'den sonra Fransa günden güne çok güçsüz düştü. Özellikle güya sosyalistler devresinde sözde sosyalist Mitterrand'ın gelişiyle bu iyice belirginleşti. Mitterrand Fransa'da birçok şeyi tahrip etti. Şimdi ise sağ iktidarda. Ziyadesiyle milliyetçi bir sağ. Fransa'daki sağın iyi bir noktası var çünkü milliyetçi bir sağ. Önce Fransız olanı yükseltirler. Bence herhangi bir hükümetin yapması gereken ilk şey de kendi mevkiini savunmak olmalıdır. Bakınız ben Atatürk tarafından Türkiye'de kurulmuş olan rejimle aynı istikamette düşünmüyorum, yani katılmıyorum. Fakat bence Atatürk'te saygı duyulur olan nokta Türkiye'yi savunmak istemesi, Türk devletini ayakta tutmayı sürdürmesi ve önceliği Türkiye'ye vermesidir. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. İşte Atatürk'te bence herkese örnek gösterilebilecek olan husus budur. Ancak bu kurucu zümrenin ideolojik olarak İslam karşıtı olması ve azınlıkların haklarına saygı duymayıp ülkede yalnızca Türklerin bulunduğunu iddia etmesi ise kabul edilemez olan asıl yöndür. Fakat burada mesele bu değildir. Bir kere her ülke kendisini öne çıkarmalıdır ve Fransa için de bu böyledir. Tamam, onlar sömürgeci bir güçtüler. Bu sömürgeci güçlerle bizler de savaştık. Olabilir. Ancak kastettiğim şey herhangi bir devletin nasıl bir devlet politikası yürütmesi gerektiğidir. Mitterrand'dan sonra gittikçe zayıfladı Fransa, güçten düştü. Şimdi birçok bakımdan ABD'ye bağımlılar bu yüzden. ABD'nin ajanı bir ülke midirler? Hayır. Büyük bir ülkedir Fransa. Ne var ki daha önce hiç olmadığı mikyasta güçsüz düşmüştür. Şu an yeni bir devlet başkanı var başında, Sarkozy. Çok ilginç, çok zeki, çok işbilir bir adam. Medyanın sevgilisi bir başkan. O bir medya adamıdır, bir Hollywood yıldızı da olabilirdi. Güzel bir karısı var, çok zengin, varlıklı bir kişi. Ara sıra elbette yanlışlar yapsa da hemen her konuda konuşabilecek kadar akıllı. Buna rağmen Fransa şimdi geldiği safhada her geçen gün gücünden bir şeyler yitiriyor. Geçmişte çok daha bağımsız olan Büyük Fransa bugün daha az bağımsız artık. Kuşkusuz Fransa'da hala iyi olan şeyler de var. Mesela hakikaten Fransız olan bir Fransız sanayi. İşte bu Fransız sanayi ülkedeki en önemli güçtür ve son sözü de hep onlar söyler. Şu dünyanın en iyileri arasında bulunan sivil veya askeri Fransız uçaklarını, Fransız gemilerini ve Fransız arabalarını yapan Fransız sanayi. Tüm bunları üreten milletler arası şirketler Fransız vatandaşlarına ve Fransız sermayesine dayanır. İşte bu Fransız kapitalistleridir son karar merci. Şimdi size bir komünistin söylemesi bakımından belki çok komik kaçacak bir şey söyleyeceğim. Allah'a şükür ki Fransa'da böylesine güçlü kapitalist şirketler var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şu, şayet Fransa'da böylesine güçlü kapitalist şirketler olmasaydı, Amerika tarafından tamamen baskı altına alınmış olan İtalya gibi olurlardı şimdi. Bugün İtalya'da sanıyorum resmi olarak 113 Amerikan askeri üssü var. Bunu biliyor muydunuz? Kuzeyde Alp dağlarından, Apennin dağlarından başlayıp güneyde Tunus'a kadar uzanan tüm bölgede tüm İtalya'ya dağılmış 113 adet Amerikan askeri üssü. Ancak Fransa'da durum bu değil. Orada bir güç var, kapitalist bir güç. Fransız kapitalizmi bu açıdan baktığımızda Fransa'nın milli varlığını muhafaza eden bir güçtür. Tam da bu yüzden orada son sözü ne devlet başkanı ne de meclis söyler. Nihai söz Fransız kapitalistlerine aittir. Devrimci veya komünist değillerdir ama oradaki kapitalizm de bağımsız devleti savunan bir kapitalizmdir. Ve bu da haliyle bizim için iyi bir şeydir. Muhtemelen bundan sonra sağ bir çizgiye kayacaktır Fransa. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme. Eski avukatım Jacques Verger'in iç yüzü. Gönüldaş Carlos, bu perşembe eski avukatınız Jacques Verger bir toplantıya katılmak üzere Türkiye'ye geliyor. Avukatınız Hasan Ölçer'le beraber biz de katılacağız inşallah. Verger'e sizin adınıza iletmemizi istediğiniz herhangi bir şey var mı? Size bir şey söyleyeceğim. Bizim uzun zaman öncesinden bugüne gelen bir tecrübemiz var. Türkiye merkezli silahlı örgütler, mesela Kürtler, Aleviler ve diğerleri aslında çok iyi insanlar. Fakat burada neredeyse tümü Avrupalılarla işbirliğine girdiler. Hepsinin mahalli ikametleri çerçevesinde bir takım sorumlulukları vardı. Ama yine çoğunun sorumlulukları arasında mahalli polis servisiyle sürekli temas halinde olmak da vardı. 1970'ler merkezli olarak anlatıyorum elbette. Ve yine şu da hatırdan çıkartılmasın ki biz Türkiye'den gelen gerillaları eğitmedik. Leyla size bununla ilgili teferruatı nakledebilir. Her neyse, burada bir mesele var. Bir ara tartışılmıştı. Verger gibi bir adamı, Abdullah Öcalan gibi önemli bir siyasi mahkumu savunmak için seçmek ne anlama gelirdi düşünmeniz için söylüyorum. Dışarıda Irak'ın kuzeyinde bir gerilla ordusu varken, Verger'in Öcalan'ın savunması ne manaya gelirdi düşünebilirsiniz diye anlatmak istiyorum. Jacques Verger aşırı sağcı kanattan Fransız güvenlik unsur ve servisleriyle işbirliği içinde çalışan bir adamdır. Anlıyor musunuz? Ergenekon'u biliyorsunuz. Fransız devletinde Ergenekon yoktur ama Ergenekon'un kafa yapısında sağcı uçlar vardır. İşte Verger bu tür insanlarla birlikte çalışır. Bir dönem benim için de çalıştı. Sonra kurtulduk kendisinden. Şimdi bu adamın yaklaştığı bir takım Kürtler vardı ve amacında başarılı da oldu. Artık Kürt davası için değil, aslında Batı için çalışıyorlar. Bu hedefle çalışan belli avukatlar vardır Fransa'da ve siyasi iltica talebiyle gelen militanlara şuurlu olarak yaklaşıp avlamaya çalışırlar. Eşim Isabel'den bahsetmiyorum, zaten anlıyor olmalısınız. Elbette böyle olmayanları da vardır ve hakikaten yardımcı olmaya da çalışırlar sığınmacılara. Yani demek istediğim bir dava için Verger'i seçmek, intihar etmek gibi bir meseledir. Size söylemek istediğim bir başka şey. Burada dev sol lideri bir kişi vardı. Cezaevindeydi. 1975'ler olsa gerekti. Benim gibi tecrit yaşamıyor, normal gözaltı muamelesine tabi tutuluyordu. Yakın zamanlarda sanıyorum normal sebeplerden öldü. Zaten sonra da serbest bırakıldı çünkü Fransız polisi onun hapiste tutulmasıyla o derece ilgili değildi. İşte onun bir avukatı vardı. Bir dönem benim de avukatım oldu ve Yahudiydi. Bu kadını aslında bizzat ben seçmedim. Birileri avukata ihtiyacım olduğunu söyleyip bana onu tutmamı tavsiye etti. Çünkü o vakitlerdeki Verger bana ihanet etmişti. Geldi ve bana yardımcı olmak istediğini söyledi. Olur dedim. Demek istediğim Fransa'da seçilmiş polis avukatları vardır ve tabii ki Türkiye'den gelen Kürt siyasi mültecilere de kasıtlı olarak yaklaşırlar. Verger bunların en üst seviyedeki temsilcisidir. Öcalan'a da Verger'i kimler tavsiye ediyor düşünmek lazım kısacası. Bir vesile inşallah Türkiye'de bir rejim değişikliği gerçekleştiğinde Öcalan'da dahil tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılır. Ümidim o ki inşallah çok yakın zamanda gerçekleşir. Ve yine ümit ediyorum ki bu rejim değişikliği anayasa temelinde ve şiddet kullanılmaksızın gerçekleşir. Bir diğer ifadeyle seçilmiş milletvekilleri yeni ve çok daha iyi bir anayasa yapıp herkesin halk hak ettiği saygıyı göreceği ikinci bir cumhuriyetin temelini atarlar. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 23 Mayıs 2009. 2 gün önce geçtiğimiz Perşembe günü avukatınız Güven Yılmaz'la beraber Jacques Vergès'i dinlemeye gittik ve kendisiyle tanıştık. Ona sizin hakkınızda şu soruyu sordum. İliş Ramirez Sanchez'i Sudan'dan Fransa'ya kaçırmak meşru mu yoksa gayrimeşru muydu? Bana yasa dışıdır tarzında bir cevap verdi. Sizin o şahıs mevzundaki görüşünüzü biliyoruz elbette. Bu bir görüş değil, ben hakikatlerden bahsediyorum. O 1992'de belli bir dönem bizimle çalıştı ancak safını değiştirip karşı tarafa geçti. Hepsi bu. Sudan'dan kaçırılmam tabii ki yasa dışıdır fakat diğer bir avukatla çalışırken fark ettiğimiz üzere benim bu adam kaçırmanın yasa dışı olduğuna dair savunmamı sabote eden de Vergès'ten başkası değildir. Bu benim icat ettiğim bir mevzu değil, hakikatin ta kendisidir. Vergès hakkındaki filmi gördünüz mü? Hani şu terörün avukatı ismiyle 2 sene önce yapılan belgeseli. Orijinali Fransızcadır ama İngilizce olarak da bulabilirsiniz. Yönetmenliğini meşhur Fransız film yapımcısı Barbe Schroeder'in yaptığı L'Avocat de la Terreur adlı belgeseli izleyin ve görün, beni anlayacaksınız. O belgeselde ben de değerlendirmelerimle yer alıyorum. Elbette telefonla katılmıştım. 2 sene önce Cannes Film Festivali'nde de gösterilmişti. Vergès hakkındaki bu değerlendirmelerinizi dergimizde yayınlayabilir miyiz? Söylediğim her şeyi basabilirsiniz. Mesele değil, biliyorsunuz. Zaten konuşmalarımız muhtelif ülkelerin güvenlik servisleri elemanlarınca dinleniyor. Gizli saklı bir şey yok yani. Tabii ki yayınlayabilirsiniz. Vergès'in konuşmasını Isabel Hanım'a internet vasıtasıyla gönderdim. Bu nevi malumatı Isabel'e DVD olarak gönderebilseniz daha iyi olur. Bilgisayar bahsinde pek uzmanlığı yoktur. Neticede bir avukat ve eski usullerle çalışıyor. Yalnızca yazar. Hem de yüksek seviyede bir Fransızca ve yine iyi bir İngilizce ile yazar. Lakin bilgisayarla çalışmayı doğrusu sevmez. Tamamdır. Dikkat etmeye çalışacağım. Bu arada gönüldaş Leyla Halid'in size candan devrimci selamları var. Yine K. Mirzabeyoğlu da aynı şekilde size çok selam söyledi. Çok mutlu oldum. Leyla direnişin ilk tanınmış kadın kahramanıdır, bunu bilin. Karşısındaki bunca büyük düşmana ve şimdi bile faal olmasına rağmen hala yaşıyor olması aslında bir mucizedir. Şu an dahi dünyanın birçok ülkesine gitmesi ve umuma açık toplantılarda konuşması kasten engellenmektedir. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 30 Mayıs 2009. 12. ayrımın sonu sayfa 148.